Ayrım 6.
Kızların ayak seslerine ve çeşmedeki su sesine karışan, inleyen ve tımbırdayan bu ritimli ezgiyi dinlemek hoşuna gider. Çeşme başına gelince elindeki çinko kovayı sallayarak sırasının gelmesini bekler. Kızlara bakar. Kimi örneğin iki kir, zenci gibi kapkaradır. Kimi örneğin Meryem, beyaz tenli, yeşil gözlü. Orada kara bir tencereye su dolduran ve sessizce çarçabuk uzaklaşan peçeli yaşlı kadınlar da vardır. Çeşme kurşun bir borunun tepesine takılmış bir musluktur. Her açılıp kapandığında sarsılır ve tıksırır. Kızlar fışkıran buz gibi suyun altında bacaklarını ve yüzlerini yıkarlar. Kimi zaman tiz çığlıklar atarak birbirlerinin üzerine kovayla su boca ederler. Her zaman başlarının çevresinde dönüp duran ve darmadağın saçlarına takılan yaban arıları vardır. Dönüştürme ama bir damla su ziyan etmemek için dimdik yürüyerek kovayı başının üzerinde taşır. Sabahları her şey daha yepyeniymiş gibi gökyüzü güzel ve berraktır. Ama güneş doruğa yaklaştığında ufkun yakınında bir pus yükselir. Toz gibi bir şeydir bu. İşte o zaman gökyüzü toprağın üzerine olanca ağırlığıyla abanır. Lala'nın gitmeyi pek sevdiği bir yer vardır. Bunun için denizden uzaklaşıp doğuya doğru giden patikaları izlemek, sonra kurumuş sel yatağını tırmanmak gerekir. Taşlı tepeler görününce keçilerin izi sürülerek kırmızı taşların üzerinde yürümeye devam edilir. Güneş gökyüzünde pırıl pırıldır ama rüzgar soğuktur. Çünkü ağaç ve su bulunmayan yörelerden gelir. Uzayın derinliğinden gelen bir rüzgardır bu. Adını kimse bilmediği için Lala'nın Esser Sır adını verdiği kişi burada yaşar. O zaman Lala ufkun sınırlarına, gökyüzüne kadar uzanan beyaz taştan büyük düzlüğün önüne gelir. Işık göz kamaştırıcıdır. Soğuk rüzgar dudakları ısırır, gözleri yaşla doldurur. Lala var gücüyle bakar, kalbinin boğuk atışları boğazında ve şakaklarında zonklayana kadar, gökyüzünü kızıl bir örtü kaplayana, kulaklarında bir ağızdan konuşan ve mırıldanan yabancı sesler duyana kadar. Sonra taşlı düzlüğün ortasına doğru inerler. Yalnızca akreplerin ve yılanların yaşadığı yere. Düzlükte patika yok artık. Üzerinde ışıktan kıvılcımlar çakan bıçak gibi sivri, kırık taş kütlelerinden başka hiçbir şey yok. Ne bir ağaç, ne bir ot. Yalnızca boşluğun bağrından kopup gelen bir rüzgar. Adamın kimi zaman karşısına çıktığı yer burasıdır. Lala kim olduğunu bilemez, nereden geldiğini de. Ürkütücüdür kimi zaman. Bazen de çok yumuşak ve sakin, nurani bir güzelliği vardır. Lala yalnızca gözlerini görür onun. Çünkü yüzünü mavi bir peçe gizler. Tıpkı çöl savaşçıları gibi. Güneşin alnında tuz gibi ışıldayan bol bir beyaz harmani giymiştir. Mavi türbanının gölgesinde gözleri garip ve karanlık bir ateşle yanar ve Lala bir kor yığınına yaklaşırcasına yüzünde ve bedeninde dolaşan bakışların sıcaklığını hisseder. Ama Esser her zaman gelmez. Çöl adamı Lala onu görmeyi çok ama çok isterse, ona gerçekten ihtiyacı olduğu zaman, konuşmak ya da ağlamak için büyük bir ihtiyacı olduğu zaman gelir. Ama gelmese bile taşlı düzlüğün üzerinde varlığının bir parçası vardır. Belki de ufku baştan başa aydınlatan sıcak bakışıdır bu. Böyle günlerde Lala nereye gittiğini aldırmadan, aramadan, kırık taş alanının ortasında yürüyebilir. Bazı kayaların üzerinde anlamını bilemediği garip işaretler vardır. Haçlar, noktalar, güneş ve ay biçiminde lekeler, taşa kazınmış oklar. Bunlar belki de büyü işaretleridir. Sitedeki oğlanlar böyle söyler. Bu yüzden de beyaz düzlüğe gelmeyi severler. Ama Lala işaretlerden korkmaz. Yalnızlıktan da. Çöldeki mavi adamın bakışlarıyla onu koruduğunu bilir. Sessizlikten ve rüzgarın boşluğundan korkmaz olur. İncin yoktur burada. Yalnızca tek kelam etmeden gözlerini üzerinden ayırmayan mavi adam vardır. Lala onun ne istediğini, ne beklediğini pek bilmez ama ona ihtiyaç duyar. O da güçlü bakışlarıyla sessizce gelir. Lala o bakışın ışığında taşlı düzlükte mutludur. Bundan kimseye söz etmemesi gerektiğini bilir. Ağlamaya bile. Çünkü bu bir sırdır. Başından geçen en önemli şey. Sessizliğe ve rüzgarın boşluğuna karşın taşlı düzlüğe sık sık gelmekten korkmayan tek kişi olduğu için bu bir sırdır. Yalnızca Hartane adı verilen Şlöh çoban arada bir düzlüğe gelir ama sürüsündeki keçilerden biri koyak boyunca koşarken yolunu şaşırırsa gelir. Taşların üzerindeki işaretlerden o da korkmaz ama Lala sırrını ona açmaya asla cesaret edememiştir. Bu sır taşlı düzlükte kimi zaman görünen adama verdiği addır. Esser, sır. Çünkü kimse onun adını bilmemelidir. O konuşmaz. Yani insanlarla aynı dili konuşmaz. Ama Lala kulaklarının içinde duyar sesini ve o kendi dilinde bedenini sarsan, onu ürperten çok güzel şeyler söyler. Belki de boşluğun derinliğinden gelen rüzgarın hafif sesiyle konuşur. Ya da her esintinin arasında oluşan sessizlikle. Belki de ışığın sözcükleriyle konuşur. İnce taş tabakalarının arasında kıvılcım demetleri gibi patlayan sözcüklerle. Kumun sözcükleriyle. Parçalanıp sert bir toza dönüşen çakılların sözcükleriyle. Ve de kumun üzerinde ince bir iz bırakan akreplerin, yılanların sözcükleriyle. Bu sözcüklerin hepsiyle konuşmayı bilir ve çevik bakışları taştan taşa seken bir hayvan gibi bir anda ufka uzanır. Gökyüzüne dimdik yükselir. Kuşlardan daha yükseklerde uçar. Lala bu gizli sözcükleri duymak için beyaz taşlı düzlüğe gelmeyi sever. Essel adını verdiği kişiyi tanımaz. Kim olduğunu, nereden geldiğini bilmez. Ama orada onunla karşılaşmayı sever. Çünkü o bakışında ve dilinde güneydeki kum tepelerinin ve kum ülkelerinin çorak ve susuz topraklarının sıcaklığını taşır. Esser'in gelmediği zamanlar bile onun bakışlarıyla görebilir sanki. Anlaması zor çünkü her şey bir düşte olduğu gibidir. Lala kendi benliğinden tümüyle sıyrılmıştır sanki. Mavi adamın bakışının ötesindeki bir dünyaya girmiştir. O zaman güzel ve esrarlı şeyler çıkar ortaya. Başka yerde hiç görmediği, onu şaşırtan, kaygılandıran şeyler. Denizi, kıpırtısız su dalgalarını andıran uçsuz bucaksız altın ve kükürt rengi kumların uzandığı alanı görür. Kimseler yoktur bu alanda. Ne bir ağaç, ne bir ot. Yalnızca gün batımında uzayan, birbirlerini değerek göller oluşturan kum tepelerinin gölgeleri. Burada her şey birbirine benzer. O sanki hem burada, hem gözlerinin rastgele değdiği yerde. Sonra daha başka bir yerde. Yer ile göğün arasındaki sınırın yanı başındadır. Kum tepeleri bakışın altında devrilir. Kumdan parmaklarını ağır ağır ayırır. Kızgın vadilerin dibinde kımıldamadan akan altın dereler var. Güneşin korkunç sıcağında kızışmış sert dalgacıklar var. Ve kırmızı kum denizinin önünde eğimli, engin, kımıltısız ak kumsallar. Işık her yanda parıldıyor ve sel gibi akıyor. Her taraftan birden doğan yeryüzünün, gökyüzünün ve güneşin ışığı. Gökyüzü uçsuz bucaksız. Yalnızca ufka yakın bir yerde dalgalanan kuru pus perdesi, yansımaları kıran, ışıktan otlar gibi kıvrılan ve keskin rüzgarda titreşerek gökyüzünün ortasına doğru yükselen kızıl ve pembe toz bulutu. Bütün bunlar garip ve belli belirsiz görüntüler. Oysa bildik geliyor. Lala bir başkasının gözleriyle bakarcasına ışığın parıldadığı büyük çölü görüyor. Havaya kum bulutları savuran güney rüzgarının esintisini teninde hissediyor. Çıplak ayaklarının altında kum tepelerinin kızgın kumunu hissediyor. Özellikle de tepesindeki bomboş gökyüzünün, saf güneşin parıldadığı çıplak gökyüzünün sonsuzluğunu. Bu gibi durumlarda uzunca bir süre kendi benliğinden sıyrılıyor. Bir başkası oluyor. Zamanın gerisinde kalmış, unutulmuş birisi. Gözlerinin önünde başka şekiller beliriyor. Çocuk karaltıları, erkekler, kadınlar, atlar, develer, keçi sürüleri. Bir kentin şeklini görüyor. Taş ve kilden bir saray. Kapılarından büyük büyük savaşçıların çıktığı çamurdan surlar. Gördükleri düş değil, bilmeden içine girdiği başka bir alemin anısı. Erkek seslerinin uğultusunu, kadınların şarkılarını, çalgı seslerini duyar, belki kendisi de fır dönüyor, çıplak ayaklarının ucu ve topuklarıyla toprağa döverek bakır bilezikleri ve ağır gerdanlıkları şıngırdatıyor. Sonra birden esinti kesiliyor, her şey uçup gidiyor. Bunun anlamı şu: Esser'in bakışı üzerinden ayrılmış, beyaz taşlı düzlükten çekilmiştir. O zaman Lala kendi bakışına yeniden kavuşuyor. Kalbini, ciğerlerini, tenini yeniden hissediyor. Her ayrıntıyı, her taşı, her yüreği, tozun üzerindeki her ufacık şekli algılıyor. Gerisin geriye dönüyor. Keskin taşlara ve dikenli çalılıklara basmamaya dikkat ederek kurumuş sel yatağına doğru iniyor. Aşağıya vardığında ışıktan, hiç kesilmeyen rüzgarın boşluğundan bitkin düşmüştür. Kumlu patikada ağır ağır yürüyerek erkek ve kadın karaltılarının hala kıpırdadığı siteye doğru yürüyor. Çeşmenin suyuna kadar gidiyor ve uzun bir yolculuktan dönmüşçesine yere diz çökerek yüzünü ve ellerini suya daldırıyor. Yaban arıları da bir hoş doğrusu. Siyah çizgili uzun sarı gövdeleri ve saydam kanatlarıyla sitenin her tarafında onlar. İnsanlara aldırmadan hantalca uçarak her yere girip çıkıyorlar. Yiyecek derdindeler. Lala yaban arılarını pek sever. Çöp yığınlarının tepesindeki güneş ışınlarına asılırlar. Ya da kasapta et tezgahının çevresinde dolanırlar. Kimi zaman bir portakal yediği sırada Lala'ya yaklaştıkları da olur. kızın yüzüne, ellerine konmaya çalışırlar. Kimi zaman içlerinden biri onu boynundan ya da kolundan sokar. Birkaç saat boyunca zonklar sokulan yer. Ama zararı yok. Lala yaban arılarını yine de pek sever. Sinekler o kadar hoş değildir. Bir kere masanın kenarına konduklarında sarılı siyahlı uzun bir gövdeleri yoktur. Ataktır sinekler. Kafalarının üzerinde birbirinden ayrık küllü kırmızı koca gözler bulunur. Oraya buraya pat diye konarlar. Sitede tahta kulübelerin tepesinde daracık sertleşmiş toprak yollarda dolanan bol duman vardır her zaman. Kadınlar toprak maltızlarda yemek pişirir, ateşte çöpleri yakar, damları sıvamak için katran eriten ateşler de vardır. Vakit bulduğunda Lala durup ateşlere bakmayı pek sever. Kurumuş sel yataklarına giderek ince akasya dalları toplar. Onları sicimle delerek ağamanın evine getirir. Alevler ince dalların arasında neşeyle sıçrar. Sapları ve dikenleri çatlatır. Öz suyu kaynatır. Alevler sabah ayazında güzel bir musiki sesiyle oynaşır. Alevlerin içine bakılsa cinler görünebilirmiş. Ağama böyle söylüyor. Ayrıca manzaralar, kentler, ırmaklar, bulut misali belirip gizleniveren bir sürü şey de görülebilirmiş. Derken yaban arıları gelir. Çünkü demir tencerede pişen koyun etinin kokusunu almışlardır. Diğer çocuklar yaban arılarından korkar. Onları kovmak ister. Taş atarak öldürmeye çalışırlar. Ama Lala saçlarının çevresinde dolanmalarına izin verir ve kanatlarını vızıldatarak mırıldandıkları şarkıyı anlamaya çalışır. Yemek vakti geldiğinde güneş gökyüzünde yükselmiştir. Bazen kavurur. Beyazdır. Öyle beyazdır ki çıplak göğe bakılamaz. Gölgeler öyle karadır ki toprağın içindeki deliklere benzer. O zaman önce Ağaman'ın oğulları gelir. İki oğlu vardır. Biri 14 yaşında. Adı Ali. Diğeri 17'sinde. Doğduğu gün mübarek bir gün olduğu için ona Bareki derler. Ağama önce onlara yemek verir. Hızla atıştırırlar. Oburca, konuşmadan. Yerken durmadan ellerinin tersiyle yaban arılarını kovarlar. Sonra Ağama'nın kocası gelir. Güneydeki domates tarlalarında çalışır. Adı Selim'dir ama Sus Irmağı yöresinden olduğu için ona Susi derler. Ufak tefek, çelimsiz bir adamdır. Güzel yeşil gözleri vardır. Sağda solda tembelin biri olduğunu söylerse de Lala onu pek sever. O yaban arılarını öldürmez. Aksine onları bazen baş parmağı ile işaret parmağı arasında tutar ve iğnelerini çıkarmalarını seyrederek eğlenir. Sonra onları yavaşça yere bırakır ve uçmalarına izin verir. Her zaman bir yerlerden gelen birileri vardır. Ama onlar için bir parça et ayırır. Kimi zaman balıkçı Naman'ın Ama'nın evine yemeğe geldiği olur. Lala onun geleceğini öğrenince çok sevinir. Çünkü Naman da onu sever ve güzel hikayeler anlatır ona. Ağır ağır yer Naman ve arada bir onu güldüren bir şeyler söyler. Şerif soyundan geldiği için küçük Lala diye çağırır onu. Gözlerinin içine baktığında Lala denizin rengini görür gibi olur. Okyanusu aşan ufkun berisinde beyaz evlerin, bahçelerin, çeşmelerin olduğu o büyük kentlerde olduğu izlenimine kapılır. Lala kentlerin adını duymayı pek sever ve bu adları ona söylemesini Naman'dan da sık sık ister. Öylesine yalnızca adları ağır ağır söylesin de Lala bu adların gizlediklerini görmeye vakit bulabilsin. El Cezire, Granada, Sevilla, Madrid. Ağaman'ın oğulları daha fazlasını öğrenmek ister. Yaşlı Naman'ın yemeğini bitirmesini bekler ve oradaki denizin karşı kıyısındaki hayat hakkında her türlü soruyu sorarlar. Onların öğrenmek istedikleri ciddi şeylerdir, düş malzemesi değil. Naman'a insanın kaç para kazanabileceğini, iş durumunu, giysi, yiyecek fiyatlarını, bir arabanın kaç para olduğunu, çok sinema olup olmadığını sorarlar. Ama Naman'ın yaşı fazla ilerlemiştir. Hem hayat onun orada yaşadığı zamanlarda savaş öncesine göre çok değişmiş olmalı. O zaman oğlanlar omuz silker ama ses çıkarmazlar. Çünkü Naman'ın Marsilya'da kalan bir kardeşi vardır ve günün birinde onlara yardımı dokunabilir. Söyledikleri tamamen doğru olmasa bile Lala anlattıklarını sever. Deniz kıyısındaki beyaz kentlerden, o palmiyeli caddelerden, tepelerin üstüne kadar yükselen çiçek, portakal ağaçları, nar ağaçlarıyla kaplı bahçelerden, dağa kadar yüksek kulelerden, ucu bucağı görünmeyen uzun caddelerden söz ederken dikkatle dinler onu. Geceleri ışıklar yanar ve ağır ağır ilerleyen siyah arabalardan, dükkanların önündeki renk renk ışıklardan söz etmesinden özellikle hoşlanır. Ya akşamları El Cezire'ye gelen ve ıslak rıhtımlar boyunca ağır ağır süzülen büyük beyaz gemilere ne demeli? Kalabalık gelenleri karşılamak için bağıra bağıra elleriyle kollarıyla işaretler edermiş. Ya kuzeye doğru kentten kente giden, sisli kırları, ırmakları, dağları aşan, yolcular ve eşyalarıyla birlikte uzun karanlık tünellere dalan ve büyük Paris kentine ulaşan demiryolu? Vallahi bütün bunları dinler, kaygıyla hafifçe ürperir ama aynı zamanda trende olup kentten kente bilinmeyen ülkelere ne toz ne aç köpekler ne de çöl rüzgarının daldığı tahta kulübeler hakkında kimsenin bir şey bilmediği yerlere gitmek ister. Giderken beni oraya götür der Lala. Yaşlı Naman başını sallar. Yaşım çok ilerledi küçük Lala. Artık gidemem. Yolda ölür kalırım. Sonra kızı avutmak için ekler. Ama sen gidersin. Bütün o kentleri görüp buraya geri dönersin. Benim gibi. Lala onu neler gördüğünü anlamak için gözlerinin içine bakmakla yetinir. Tıpkı denizin dibine baktığı gibi. Kentlerin o güzelim adlarını uzun uzun düşünür. Bir şarkının sözcükleri gibi içinden mırıldanır onları. Kimi zaman yabancı ülkelerden söz etmesini isteyen ama olur. O zaman Naman İspanya'ya yolculuğunu bir kez daha anlatır. Sınırı, sonra kıyıdan giden yolu ve büyük Marsilya kentini. Bütün evleri anlatır. Sokakları, merdivenleri, vinçleri, içlerinden kamyonlar, vagonlar, taş ve çimento boşaltıldıktan sonra sirenlerini öttürerek rıhtımın kara sularında uzaklaşan o ev kadar büyük, kent kadar büyük gemileri. İki oğlan anlattıklarına pek kulak vermez. Çünkü yaşlı Naman'a inanmazlar. Naman gittikten sonra onun Marsilya'da aşçı olduğunu herkesin bildiğini söylerler ve dalga geçmek için Tayyip derler ona. Çünkü bu o yemek yaptı anlamına gelir. Oysa ama anlattıklarını dinler. Naman orada aşçı, burada balıkçı olmuş, fark etmez onun için. Her seferinde değişik sorular sorar. Yolculuğunun öyküsünü, sınırını, Marsilya'daki hayatı bir daha dinlemek ister. O zaman Naman sokak çatışmalarından söz eder. İnsanlar karanlık sokaklarda Araplara ve Yahudilere saldırdığında bunların kendilerini bıçak sallayarak savunması gerekiyormuş. Ya da insanları toplayıp hapse götüren polis kamyonlarından kaçmak için taşlar fırlatıp olabildiğince hızlı koşmak. Geceleri yürüyüp gündüzleri kovuklarda ve çalılıkların arasına gizlenerek dağları aşıp sınırlardan kaçak olarak geçenler de varmış. Ama kimi zaman polisler izlerini sürer ve aşağıya sınırın öte tarafına vardıklarında yapışırlarmış yakalarına. Naman bütün bu olanlardan kaygıyla söz eder ve Lala yaşlı adamın gözlerinden buz gibi bir şeylerin geçtiğini hisseder. İyi bilmediği garip bir histi bu. Ama ölümün kanatları ve yıkım gibi ürpertici ve tehdit ediciydi. Belki de yaşlı Naman'ın oralardan, deniz aşırı kentlerden getirdiği bu izlenimler olmuştur aynı zamanda. Yaptığı yolculuklardan söz etmediğinde yaşlı Naman bir zamanlar dinlediği hikayeleri anlatır. Bunları yalnızca Lala'ya bir de çok küçük çocuklara anlatır. Çünkü onu soru yağmuruna tutmadan dinleyenler yalnız onlardır. Bazı günler incir ağacının altına denize karşı oturur ve ağlarını onarır. En güzel hikayeleri işte o zamanları anlatır. Okyanusta, gemilerde, fırtınaların arasında geçen olaylardır bunlar. İnsanların deniz kazalarına uğrayıp tanımadıkları adalara ayak bastıkları hikayelerdir. Naman herhangi bir şey hakkında bir hikaye anlatabilir. İşin keyfi de budur. Diyelim ki Lala incir ağacının gölgesinde onun yanında oturuyor ve ağlarını onarışını seyrediyor. Kırık tırnaklı, esmer, iri elleri çabuk çalışıyor. Ustalıkla düğüm atmasını biliyor. Ağın bir yerinde kocaman bir yırtık var ve Lala doğal olarak soruyor. Büyük bir balık mı yaptı bunu? Naman soruyu yanıtlayacağına düşüncelere dalıyor ve şöyle diyor. Sana bir köpek balığı avladığımız günden söz etmedim değil mi? Lala başını sallıyor ve Naman anlatmaya başlıyor. Her zamanki gibi bu hikayede de gökte bir uçtan bir uca çakan şimşekler, dağ gibi yükselen dalgalar, sağanaklar vardır. Ağ ağır, öyle ağır ki tekne yan yatıyor ve adamlar alabora olmasından korkuyor. Ağ çekilince içinde çırpınıp duran ve korkunç dişlerle kaplı çenesini açmış dev gibi mavi bir köpek balığı olduğunu görüyorlar. Bu durumda balıkçılar ağı sürüklemeye çalışan köpek balığıyla mücadele etmek zorunda. Ama ona gemici kancaları ve baltaları saldırıyor. Ama köpek balığı geminin bordasını ısırıyor ve onu kasa tahtası gibi parçalıyor. Sonunda kaptan köpek balığının başına bir sopa indirerek onu sersemletiyor ve hayvanı teknenin güvertesine çekiyorlar. O zaman içinde ne olduğunu görmek için karnını yardık ve üzeri kıpkırmızı bir değerli taşla bezenmiş som altından bir yüzük bulduk. Öyle güzeldi ki kimse gözünü ondan ayıramıyordu. Haliyle her birimiz yüzüğü almak istedik. Az sonra bu lanet olası yüzüğe sahip olmak için neredeyse kanlı bıçaklı olacaktık. O zaman yüzük için zar atmayı önerdim. Çünkü kaptanın üstünde bir çift kemik zar vardı ve 6 kez oynadık. Bakalım en yüksek sayıyı kim tutturacaktı. İlk atıştan sonra benden ve kaptandan başka kimse kalmamıştı. Her birimiz 11 sayı yapmıştı. Şeş beş. Hepsi kimin kazanacağını görmek için çevremizi sarmıştı. Zarları attım ve düşeş tutturdum. Böylece yüzük bende kaldı ve bir dakika boyunca ömrümde hiç olmadığım kadar mutlu oldum. Neyse, yüzüğe uzun uzun baktım. Kırmızı taşı cehennem ateşi gibi parlıyor, kan kırmızı uğursuz bir ışık saçıyordu. O zaman arkadaşlarımın gözlerinin de aynı uğursuz ışıkla parıldadığını gördüm. Ve yüzüğün onu parmağında taşıyan ve köpek balığının yediği kişi gibi lanetli olduğunu anladım. Ona sahip olanın da lanetleneceği kafama dank etti. Ona iyice baktıktan sonra parmağımdan çıkardım ve denize attım. Kaptan ve arkadaşlarım öfkeden kudurmuştu. Beni de denize atmak istediler. O zaman onlara şöyle dedim. Bana niye kızıyorsunuz? Denizden gelen denize döndü. Şimdi her şey eskisi gibi. O anda fırtına birden dindi ve güneş denizin üzerinde parıldamaya başladı. O zaman denizciler ve tayfalar sakinleştiler. Yüzükte en çok gözü olan kaptan bile onu birden unutuverdi ve denize atmakla iyi ettiğimi söyledi. Köpek balığının leşini de olduğu gibi denize attık. Sonra ağları onarmak için limana döndük. Sence bu yüzük gerçekten lanetli miydi? Orasını bilmem, dedi Naman. Ama şunu biliyorum ki onu denize atmasaydım, arkadaşlarım o gün geçmeden yüzüğü çalmak için beni öldürürlerdi. Sonra da birer birer telef olurlardı. Bunlar Lala'nın dinlemeyi pek sevdiği hikayeler. Yaşlı balıkçının yanında, denizin karşısında, rüzgar yaprakları döverken incir ağacının gölgesinde öylece oturuyor. Denizin sesini duyuyor sanki. Naman'ın sözleri göz kapaklarını ağırlaştırıyor ve uyku bedenini sarıyor. O zaman kuma kıvrılıp yatıyor, başını incir ağacının köklerine yaslıyor. O sırada balıkçı kırmızı ipten ağını onarmaya devam ediyor ve yaban arıları tuz damlacıklarının üzerinde vızıldıyor. Hey, Hartani! Taşlı ve dikenli tepelere yaklaştıkça Lala avaz avaz bağırıyor. Bu taraflarda taşların arasında kaçışan kertenkeleler eksik değildir. Hışırdayarak uzaklaşan yılanlara bile rastlanır. Bıçak gibi kesen büyük otlar vardır. Sepet ve hasır yapılan bodur palmiyeler. Böceklerin her tarafta vızıldadığı duyulur. Çünkü kayaların arasında küçücük su kaynakları ve düdenlerin iç kuytusunda gizlenmiş soğuk suyun göllendiği büyük kuytular vardır. Lala gerçekten yarıklara çakıl taşları atıyor ve alacakaranlıkta derin derin çınlayan sesi dinliyor. Hartani! Çoğu zaman şakacıktan gizlenir el Hartani. Bir diken çalısının dibine uzanıverir. Üzerinde her zaman yenleri ve etekleri lime lime olmuş aba entarisi bulunur. Başıyla boynunu uzun bir beyaz çaput dolar. Bedeni sarmaşık gibi ince uzundur. Fil dişi rengi tırnakları, güzel esmer elleri vardır. Ayakları koşmak için yaratılmıştır. Ama Lala hepsinden çok uzun yüzünü sever. Çünkü burada sitede yaşayan hiç kimselere benzemez. Çok ince ve pürüzsüz bir yüzdür bu. Çıkık alın, dümdüz kaşlar, kömür kayası gözler. Saçları kısa, neredeyse kıvırcıktır. Bu yıl sakalı yoktur. Ama güçlü ve kendinden emin bir edası vardır. Gözlerini kaçırmadan bakar, korkmadan inceler insanı. Canı istedi mi sizi hemen mutlu eden çın çın kahkahalarıyla gülmeyi bilir.